Ayrım 3.
Parmaklığın gerisinden sert bir ses, papazın sesi konuştu. Bir insan öldürdün, bir insan öldürdün. Anneanne başkaları da işitecek diye korkudan tir tir titriyordu. Durmadan yalvarıyordu. Bağırma papaz efendi, yalvarırım, tutuklatacaksın beni, yalvarırım. Ama papaz efendi sesini alçaltmadı ve anneanne kaçtı. Ve sokaklar boyunca koştu, peşinde polis. Böylesine yaşlı bir kadının böylesine koşması yürek parçalayıcı bir şeydi. Bayılacakmış gibi oldum durmadan. Kalbi duracak, ölecek diye düşündüm. Polisler tam evinin kapısına geldiğinde yakaladılar onu. Minicik bebeği aldılar. Ellerini, kollarını bağladılar. Dedi ki, "Üzgünüm ama yine de yeniden yaparım bunu. Hiçbir zaman isteyerek yapmam. Ama bu kadar çok çocuğa bakamam. Bakamam. Karnımın alt yanındaki sancılarla uyandım. Arkadaşımla görüşmemeliyim artık. Bu gördüğüm kara düşlerin nedeni onun konuşmaları. Dün akşam beni yemeğe çağırdı. Kocası evde yokmuş. Benimle senin hakkında konuşmak için iyi bir fırsat olur diye düşünmüş. Tam bir işkenceydi. Anlaşılan onunla aynı düşüncede olan bir hekim var. Adı Doktor Munson. Bu adamın dediğine göre dölüt bile hemen hemen cansız bir madde, kaşıkla yerinden alınabilecek bir sebzeden fazla bir şey değil. Hiç olmadı. Anlamlı bir gerçekleşmemiş olanaklar sistemi olarak düşünebilirmiş dölüt. Öte yandan kimi biyologların dediğine bakılırsa insan döllenme anında yaşamaya başlıyor. Çünkü döllenmiş yumurtanın içinde DNA var. Bireyi biçimlendiren proteinlerden oluşmuş dezoksiribonükleik asit. Bu sabah Munson'un verdiği karşılık şu. Sperma hayvancığında da döllenmemiş yumurtada da DNA var. Öyleyse yumurtaya ya da sperma hayvancığına da insan gözüyle mi bakacağız yani? Bunların dışında bir grup hekim var ki onlara göre bir insan ancak 28 haftadan sonra insan olabiliyor. Yani gelişimini tamamlamamış olmasına karşın döl yatağının dışında yaşayabilecek duruma geldikten sonra. Ayrıca kimi antropologlar için yeni doğmuş bir bebek bile insan değil. Ancak kültürel ve toplumsal bazı etkilemelerle biçimlendikten sonra insan adını hak kazanabiliyor. Tartışmamız neredeyse kavgaya dönüşecekti. Arkadaşım antropologların düşüncesinden yanaydı. Bense biyologlarınkini benimsemiştim. Sinirlendi. Aslında kiliseden yana olmakla suçladı beni. Katoliksin işte. Katoliğin alası. Çok alındım. Katolik değilim. Olmadığımı da kendisi çok iyi bilir. Üstelik kilisenin böylesi bir konuya burnunu sokmaya hiçbir hakkı olmadığı kanısındayım. Bunu da çok iyi bilir kendisi. Ancak Doktor Munson'un katı ve değişmez ilkelerini benimseyemem. Kesinlikle benimseyemem. Ayrıca sindirilemeyen yiyecekleri dışarı atmak için müsil ilacı içercesine döl yatağına şiş sokan birini anlayamam hiçbir zaman. Kesinlikle anlayamam. Ya da ne? Kararımdan dönüyor muyum? Kendimden nasıl da kuşkusuz görünüyordum. Tüm kararsızlıklarımı, tüm şüphelerimi nasıl da parlak bir utkuyla yenmiş gibiydim. Neden yeniden çıkıyorlar karşıma? Böyle türlü kılıklara bürünüp, başımı döndüren o halsizlik, karnıma saplanan o sancılar yüzünden mi? Güçlü olmalıyım. Güçlü olmalıyım çocuk. Sana ve kendime olan inancımı yitirmemeliyim. Seni sonuna dek taşımalıyım ki büyüyesin. Düşümde haykıran papaza, arkadaşımla onun doktorumun sonuna, anneannenin kollarını bağlayan polise benzemeyen biri olasın. Birincisi seni Tanrı'nın malı sayıyor, ikincisi annenin malı, üçüncüsü de devletin malı olarak görüyor. Oysa sen ne Tanrı'nın, ne devletin, ne de benim malımsın. Kendi kendinden başka hiç kimseye ait değilsin. İlk adımı atan sen değil misin? Kendi seçimini sana zorla benimsettiğimi sanmakla yanlış düşünmüşüm. Aslında seni taşımayı sürdürmekle dilim damlan alev aldığı an bana vermiş olduğun buyruğu yerine getiriyorum yalnızca. Ben seçim yapmış değilim. Yalnızca boyun eğdim. İşin içinde bir kurban varsa o sen değilsin çocuk. Benim. Kendini bir vampir gibi gövdeme çarptığında anlatmak istediğin de bu değil mi? Mideme bulantılar saldığında bunu doğrulamak istemiyor musun? Hastayım. Bütün bu hafta boyunca çalışırken güçlük çektim. Bacaklarımdan biri şiş. Önceden kararlaştırılmış yolculuğu yapamazsam çok kötü olacak. Patronum da bunu anlamış görünüyor. Bugün sanki gözdağı veren bir sesle gidebilecek misiniz acaba diye sordu. Ardından gidebileceğimi umduğuna ekledi. Çok önemli bir görev bu bana verdiği. Tam da bana göre. İkimiz de çok hevesliyiz. Gidemeyecek olursam... Elbette gideceğim. Gebelik bir hastalık değil. Doğal bir durumdur demedi mi hekim? Yaşamımı eskisi gibi sürdürmemi söylemedi mi? Sen ihanet etmezsin bana. Aklıma gelmeyen başıma geldi. Hekim yatmam gerektiğini söyledi. Ve işte devinimsiz yatıyorum. Sırt üstü, hiç kıpırdamadan yatmam gerek. Yalnız yaşadığım için hiç de kolay olmuyor bu. Biri kapıyı çalsa kalkıp açmak zorundayım. Sonra yiyip içmem gerek, yıkanmam gerek, kendime bir çorba pişirmek, banyoya gidebilmek için yataktan kalkmak zorundayım, değil mi? Şimdilik arkadaşım yemek işini üstüne aldı. Anahtarı verdim. Günde iki kez geliyor zavallı. Üçüncü bir çocuk istemiyordun. Tuttun yaşını başına almış manevi evlat edindin dedim ona. Yeni doğmuş bir bebektense büyümüş biri daha iyi diye karşılık verdi. Hiç değilse emzirmek gerekmiyormuş beni. Arkadaşımın aslında iyi bir kadın olduğunu söylersem inanır mısın bana? İyi bir kadın, evet. Sırf buraya gelip bana baktığı için değil. Asıl şu Munson'dan, antropologlardan falan söz etmekten vazgeçtiği için. Yitirmem tehlikesinden pek kaygılanmış görünüyor. Korkma, böyle bir tehlike yok aslında. Hekim yeni baştan muayene etti beni ve senin durumunun çok iyi olduğuna karar verdi. Benim böyle kıpırdamadan yatmam sancılarla ilgili bir önlem. Sancıların ise nedeni başkaymış dediğine göre. İki ayını doldurdun. İkinci ayın dolmasıyla da çok önemli, çok ince bir geçişim meydana geliyor. Oğulcuğun dölük durumuna gelişi. Kıkırdağın yerini alacak olan ilk kemik hücrelerini yapmaktasın. Bacaklarını uzatmaya başladın. Tıpkı bir ağacın dal budak salması gibi. Minik ayaklarında parmakçıklar beliriyor. Üçüncü aya değin dikkatli olmamız gerekli. Ondan sonra eski alışkanlıklarımıza dönebiliriz. Bu kıpırdanmadan sırt üstü yatma işi iki haftadan fazla sürmeyecek. Patrona yalan attım. Bronşit olduğumu söyledim. İnandı, merak etmememi, yolculuğumun ertelenebileceğini söyledi. Daha ayarlanacak bir takım ayrıntılar varmış zaten. Buna çok sevindim işte. Gerçeği bilse yerime bir başkasını gönderebilir. Hatta daha da ileri gidip beni işten atabilir. Benim için de senin için de hiç hoş olmaz böyle bir durum. Kim bakar bize? Bir kere babandan hiç ses seda yok. İşe karışmak istemiyor herhalde. Üzüldün mü? Ben üzülmüyorum. Ona beslediğim az biraz duyguyu o iki telefon konuşması hepten yok etti. Daha doğrusu benimle mertçe yüz yüze konuşacağına, telefona sığındığı için yok oldu duygularım. Döndüğünde pekala gelip beni görebilirdi değil mi? Onu evlenmeye zorlamayacağımı bilmiyor olamaz. Şimdiye değin hiç evlenmekten söz açmadığımı, ne onunla ne de başkasıyla evlenmek istemediğimi, hiçbir zaman istemeyeceğimi pekala bilir. Öyleyse neden gelmiyor? Benimle seviştiği için suçluluk mu duyuyor dersin? Bir keresinde anneannen gerçekten günah çıkartmaya gitmişti. Papazın ona verdiği öğüt şuydu. Kocanla aynı yatağa girme. Onunla sevişme. Biliyor musun, kimi kişiler için bir kadınla bir erkeğin işleyebilecekleri tek gerçek günah yatakta sevişmektir. Bunlara göre çocuk sahibi olmak istemeyen cinsel yaşamına bir son vermeli. İyi hoş da kimin cinsel yaşamının son bulacağı, kimininkisi bulmayacağı konusunda karar vermek biraz güç olduğundan en iyisi hepimiz vazgeçelim bu işten ve bir yaşlılar gezegenine dönüştürelim dünyamızı. Üreme yeteneği olmayan milyonlarca yaşlı insan. Sonunda da Merih'te geçen bilim kurgu öykülerinde olduğu gibi geri planda içinde yalnızca hayaletlerin yaşadığı görkemli kentler yıkılırken yok olan bir insan türü. Hayaletler var olabilecekken olamamış kişilerin hayaletleri. Doğmamış çocukların hayaletleri. Ya da gelin hep birlikte eşcinsel olalım. Nasıl olsa sonuç aynı. Geri planda yalnızca doğmamış çocukların hayaletlerinin yaşadığı görkemli kentler yıkılırken ön planda üreme yeteneği olmayan yaşlı kişilerin bulunduğu bir gezegen. Ya bütün bunların yerine yaşlı kişilerin işe yaramalarını sağlayacak olursak, bir yerlerde okuduğuma göre oğulcuk aktarması yapma olanağı varmış. Biyolojik teknolojinin başarısı. Döllenmiş yumurtayı ananın döl yatağından alıyorsunuz ve onu beslemeye, büyütmeye yatkın bir başka kadının döl yatağına koyuyorsunuz. Orada gelişiyor. Bak, bir başka kadın seni döl yatağına kabul edecek olsa, örneğin kıpırdamadan sırt üstü yatmayı bir işkence olarak görmeyecek bir kadın, sen gene de aynı biçimde doğardın ve bana işkence etmezdin. Çocuk yapmak tam yaşlı kişilere göre bir iş zaten. Yaşlı kişiler nasıl da sabırlı olurlar? Benimkinden başka bir döl yatağına aktarılmak gücendirir miydi seni? Seni hiçbir zaman terslemeyecek, iyi, yaşlı bir döl yatağına. Ayrıca neden gücenecekmişsin? Yaşama hakkını elinden alıyor olmayacağım ki. Sana bir başka ev bulmuş olacağım yalnızca. Bağışla beni. Ne dediğimi bilmiyorum. Bu devinimsizlik sinirlerimi bozuyor da ondan. Tüm kötü yanlarımı ortaya çıkarıyor. Güzel bir sürprizle karşılaştım bugün. Kapı çalındı. Söylene söylene kalktım. Postacıydı gelen. Uçakla gönderilmiş bir paket getirmiş. Annem. Hem kendisinin hem de babamın imzaladığı bir mektubun yanı sıra yollamış paketi. Birkaç gün önce onlara senden söz etmiştim. Buna zorunlu sanıyordum kendimi. O günden beri her sabah kaygıyla bekliyordum buna karşılık yazacakları mektubu. Belki de sıralayacakları sert, acı verici şeyleri. Çünkü eski kafalı kişiler onlar. Oysa mektupta çok şaşırdıklarını, şok olduklarını, altüst olduklarını söylemekle birlikte sevindiklerini de, seni dört gözle beklediklerini de yazıyorlar. Biz kurumuş iki yaşlı ağacız artık diyorlar. Sana öğretecek bir şeyimiz kalmadı artık. Tersine sen bir şeyler öğretebilirsin bize. Karar verdinse kararın doğru demektir. Bize verdiğin dersi benimsediğimizi belirtmek için yazıyoruz bu mektubu. Mektubu okuduktan sonra paketi açtım. İçinde plastik bir kutu, onun içinde de bir çift minicik ak patik vardı. Minik, minicik, öylesine hafif, öylesine ak. Tek avucumun içine koyuyorum da avucumu doldurmuyorlar bile. Dokunduğumda boğazım düğümleniyor, yüreğim eriyor. Annemi seveceksin. Bir o, bir ben, iki anan olacak. Bir servettir bu. Seveceksin onu. Çünkü ona kalırsa çocuksuz bir dünya, dünyanın sonu demektir. Seveceksin onu. Çünkü iri ve yumuşacıktır. Üstünde rahatça oturulacak geniş, yumuşak bir kucağı, binlerce minik çanın aynı anda çalışını andıran bir kahkahası vardır. Nasıl öylesine gülebildiğini hiç anlamamışımdır. Ama şimdi düşünüyorum da herhalde çok ağlamışlığından olsa gerek. Yalnızca çok ağlamış olanlar yaşamı tüm güzelliği içinde algılayabilir, keyifle gülebilirler. Ağlamak kolay, gülmek güç. Sen de tez anlayacaksın bu gerçeği. Yaşamla ilk karşılaşman çılgınca, umutsuzca bir haykırı olacak ve ilk başlarda yapabileceğin tek şey ağlamak. Her şey ağlatacak seni. Işık, açlık, öfke, haftalar, aylar geçecek, ağzın bir gülümsemeye açılmayı, gırtlağın kahkaha fışkırtmayı öğreninceye dek. Cesaretini yitirmemelisin ama ve o gülümseme geldiğinde, o kahkaha geldiğinde bana sunmalısın. Biyolojik teknolojiden yararlanmamakla, seni kendimden daha sabırlı, daha cömert bir annenin döl yatağına göndermemekle doğru bir şey yaptığımı göstermek için bana. Seni tam tamına 2 aylıkken gösteren fotoğrafı kestim. Yüzünün 40 kez büyütülmüş bir yakın planı. Duvara ineledim. Yattığım yerden görebiliyor, hayran hayran seyredip duruyorum. Gözlerin çok derinden etkiliyor beni. Gövdenin geri kalan bölümüne oranla öylesine büyük, öylesine kocaman açılmışlar ki. Ne görüyorlar acaba? Yalnızca çevrendeki suyu mu? Yalnızca içinde bulunduğun hapishanenin duvarlarını mı? Yoksa benim gördüklerimi de mi? Beni bir yandan sevindiren, bir yandan da rahatsız eden bir kuşku var içimde. Gözlerinin gövdemi delip dışarısını görebildikleri kuşkusu. Çok geçmeden gözlerini kapayacağını düşündükçe üzülüyorum. Göz kapaklarının uçlarında yapışkan bir madde belirmeye başladı. Birkaç güne kadar alt kapaklarla üst kapaklar birbirlerine yapışacak ve böylece göz bebeklerin son gelişimleri sırasında dış etkenlerden korunmuş olacak. 7. aya kadar göz kapaklarını kaldıramayacaksın. 20 hafta boyunca tam bir karanlık içinde olacaksın. Ne yazık. Ya da bakacak bir şeyin olmayınca beni daha iyi işiteceksin, değil mi? Öyle ya, sana anlatacak daha o kadar çok şeyim var ki. Bu devinimsizlik günlerinde bol bol vaktimiz olacak. Çünkü okumak ve televizyona bakmaktan başka yapacak hiçbir işim yok. Seni bir takım rahatsız edici gerçeklere hazırlamam gerek. Aslına bakarsan her şeyi şimdiden bildiğine bir türlü inanamıyorum. Ne var ki bu dediğim şeyleri sana açıklamak güç olacak. Çünkü kafan varsa eğer doğduğunda bulacaklarından çok başka şeylerle uğraşmakta. Şimdi olduğun yerde yalnızsın. Görkemli bir yapayalnız. Tek deneyimin kendin. Oysa biz dışarıdakiler pek çoğuz. Milyonlar, trilyonlar. Deneyimlerimizin her biri başkalarına bağımlı. Sevinçlerimizin, acılarımızın her biri ve... Evet, işte buradan başlayacağım. Burada dışarıda artık yalnız olmayacağını, kendini başkalarından, onların istenmeyen budalalıklarından kurtarmak isteyecek olursan da bunu hiçbir zaman başaramayacağını söyleyerek başlayacağım. Bunu yapmaya çalışan aklını kaçırır. En iyisi başaramamak gene. Arada bir deneyen çıkar. Başkalarına gereksinme duymadığını, başkalarının onu hiçbir zaman bulamayacaklarını ileri sürerek ormana ya da denize kaçar adamın biri. Ama bulurlar onu. Hatta kimi zaman kendiliğinden geri döner. Yenilmiştir. Karınca yuvasına, ayak değdirmemenin çevresinde dönenlere yeniden katılmak için gelir. Belki de özgürlüğünü orada yakalayacağına değin umutsuz ve olasız bir umut vardır içinde. Özgürlük konusunda bir sürü laf işiteceksin. Dünyada en çok kullanılan aşk sözcüğü kadar sömürülmüş bir sözcüktür özgürlük. Hemen hemen. Özgürlük adına lime lime kesilmeye, işkence çekmeye, hatta ölmeye razı insanlar tanıyacaksın. Umarım onlardan biri olursun. Ancak özgürlük adına işkence çekmekte olduğun anda bile onun gerçekte var olmadığını, olsa olsa sen onu aradığın sürece ve oranda var olduğunu anlayacaksın. Bir düş gibi. Doğmadan önceki yaşamanın, özgür çünkü yapayalnız olduğun zamanın anısından doğmuş bir düşünce gibi. Evet, orada, içeride bir mahpus olduğunu söyleyip duruyorsun. Ne kadar dar bir yerde olduğunu, şimdiden sonra ise karanlıkta olacağını düşünmeden edemiyorum. Ama o karanlıkta, o daracık yerde, bu koskocaman ve acımasız dünyada olabileceğinden çok daha özgürsün. Orada kimseden izin almak, kimseden yardım istemek zorunda değilsin. Çünkü yanında kimse yok ve tutsaklık nedir bilmiyorsun. Burada dışarıda sayısız efendin olacak. Bunların ilki de ben olacağım üstelik. İstemeden, belki bilmeden benim için doğru ve gerekli ama senin için de öyle olmayan şeylere zorlayacağım seni. Örnekse işte şu minicik tatlı patikler. Benim için dünya tatsız şeyler ama ya senin için? İlk giydirdiğimde barbar bağıracak, tekmeler atacaksın. Sıkılacaksın ayakkabı giymekten. Hiç kuşkum yok. Ama ben hiç aldırmadan gene de giydireceğim. Hatta yoksa üşütürsün diyeceğim ve zamanla alışacaksın. Boyun eğecek, evcilleşeceksin. Öyle ki gün gelecek, ayağın çıplak olduğundan canın acıyacak. Ve bu upuzun bir kölelik zincirinin başlangıcı olacak. İlk halka her zaman için ben olacağım. Çünkü bensiz yapamayacaksın. Seni doyuran, örten, koruyan, yıkayan, kollarında taşıyan ben. Derken, daha sonra kendi kendine yürümeye, kendi kendine yemek yemeye, nereye gideceğini, ne zaman yıkanacağına kendi kendine karar vermeye başlayacaksın. Ama bu kez de başka başka biçimlerde çıkacak karşına kölelik. Benim yönergelerim, benim doğru bulduklarım ve senin dediklerimin karşıtını yaparsan beni inciteceğin konusundaki korkun. Seni bir kuş gibi kendi başına uçmaya bırakıncaya değin çok zaman geçecek sence elbet. Oysa kuşlar uçmayı öğrenen yavrularını hemen salıverirler yuvadan. Neyse, günün birinde o gün gelecek ve ben seni salıvereceğim. Yeşil ve kırmızı ışıklara bakarak caddeyi kendi kendine geçmene izin vereceğim. İteleyeceğim seni. Ama bu senin özgürlüğünü artırmaya yaramayacak. Çünkü duygusal kölelikle, pişmanlık köleliğiyle bağlı kalacaksın bana. Kimileri buna aile köleliği diyor. Aile kavramına inanmıyorum ben. Aile, kişileri daha iyi denetlemek, onların kurallara, efsanelere bağlılıklarını daha iyi sömürmek için. Bu dünyayı kim örgütlemişse onun tarafından uydurulmuş bir yalan. Yalnız olduğumuzda daha kolay baş kaldırırız. Başkalarıyla birlikteysek daha kolay uzlaşırız düzenle. Baş kaldırıyı göze alamayan bir dizgenin borazanından başka bir şey değil aile ve kutsallığı palavranın büyüğü. Aynı adı taşımaya, aynı çatı altında yaşamaya zorunlu kılınmış, Çoğu kez birbirlerinden nefret eden bir kadın, erkek ve çocuklar kümesi hepsi. Ama gene de pişmanlık var, ağlar var, en korkunç fırtına karşısında bile eğilmeyen ağaçlar gibi içimize kök salmış, açlık ve susuzluk kadar kaçınılmaz bir şeyler. Tüm iradenle, mantığınla, nedenle savaşırsan savaş, bunlardan kurtulamazsın. Onları unuttuğunu bile sanabilirsin. Ne ki günün birinde yeniden çıkarlar karşına. Acımasızca karşı koyamayacağın biçimde ve herhangi bir celladınkinden daha sıkı bir yağlı ip geçirirler boynuna. Ve seni boğarlar. Bu köleliğin yanı sıra başkalarınca, yani karınca yuvasında yaşayan binlerce ve binlerce kişi tarafından omuzlarına yüklenecek bir kölelik daha var. Onların yasaları, onların alışkanlıkları. Onların alışkanlıklarını incelemek, onların yasalarına saygı göstermek ne boğucu ne bunaltıcıdır bilemezsin. Şunu yapma, bunu yapma, ille de şunu yap, bir de bunu yap. Ve bütün bunlara özgürlük konusunda az çok fikri olanlar arasındaysan gene de katlanabilirse de, sana özgürlüğü düşleme lüksünü bile çok gören küstahlar arasına düştüğünde cehennem azabı çekersin. Küstahların yasalarının bir tek iyi yanı var. Savaşarak, ölerek karşı gelebilirsin onlara. İyi insanların yasalarında ise kurtulmanın yolu yok. Çünkü onlarınkini benimsemenin soylu bir davranış olacağı öğretilecek sana. Hangi düzende, hangi dizgede yaşarsan yaşa, hiçbir zaman kurtulamayacağın bir yasa var. Her zaman en güçlü olan, en kıyıcı olan, en az cömert olan kazanır. Kaçınamayacağın bir başka yasada, yemek için paraya, uyumak için paraya, bir çift ayakkabı giyebilmek için paraya, kışın ısınmak için paraya gereksinmen olacağı ve bu parayı kazanmak için çalışmak zorunda olduğun. Çalışmanın gerekliliğinden, çalışmanın yaşam sevinci verdiğinden, çalışmanın onurundan çok söz açacaklar sana. İnanma, o da yalan. Bu dünyayı kim düzenlemişse, onun işlerini kolaylaştırmak için uydurulmuş bir yalan. Çalışma bir tür şantajdır. Yaptığın işi sevsen bile, her zaman başkaları için çalışırsın. Hiçbir zaman kendin için değil. Her zaman çaba harcayarak çalışırsın. Hiçbir zaman sevinçle değil. Ve hiçbir zaman istediğin zaman değil. Hiç kimseye bağımlı değilsen bile, salt kendi bir karış toprağını işliyorsan bile, güneşin, yağmurun, mevsimlerin buyruğuna uyarak çapa sallamak zorundasın.